Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Hordat 1401, Hicri Kamili 13 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 13 Mayıs 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Reyhane Aile ve Toplumda Kadın, Batı Asya Gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Amiral İrani, İran ordusunun stratejik donanmasını denize güvenliği sağlamak için her zaman hazır olduğunu söyledi. Dünya İslam'ı Uyanış Meclisi, Siyonist rejim İsrail'in saldırılarını ve düşmanca eylemlerini kınadı. İran'ın kuzeybatısında 4.9, Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin endişeleri meşru dedi. İstanbul'da 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı. Terör rejimi İsrail'de kabine çöküşün eşiğine geldi. Sadr Hareketi milletvekillerinin istifaları kabul edildi. Şimdi haberler.
İran ve Irak Kültür Bakanları pazar günü Tahran'da yaptıkları ikili görüşmede iki ülke arasındaki kültürel, sanatsal ve dini ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için kapsamlı işbirliğine vurgu yaptılar. Muhammed Mehdi İsmail'i dün Iraklı mevkitaşı Hasan Nazım ile yaptığı görüşmede İran ve Irak milleti arasındaki kültürel ve medeniyet açısından benzerliklere ve ortaklıklara değinerek iki ülke kültürel, sanatsal ve dini ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Irak Kültür ve Turizm Bakanı ile yapılan görüşmelere atıfta bulunan İsmail'i, taraflarca imzalanan anlaşmaya göre İran halkının Erbain merasimlerine katılması için Irak tarafında yeni tesisler bulunduğunu sözlerine ekledi. İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı da sinema işbirliği alanında iki ülke arasında varılan anlaşmaya değinerek iki ülkede kültür haftaları şeklinde çeşitli sinema, sanat ve kültür programlarının düzenlenmesine karar verildi dedi. İran Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı ayrıca İran'a ve beraberindeki heyete samimi misafir, Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı ayrıca İran'a ve beraberindeki heyete samimi misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi dün gece Tahran'da İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensiye Hazali ve çok sayıda İranlı siyasi ve sosyal kadın aktivistle bir araya geldi. Venezuela Cumhurbaşkanı'nın eşi Flores, İran'da bulunmaktan ve İranlı kadınların yeteneklerini tanımaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Venezuela halkının Amerikan yaptırım ve baskılarına karşı direnişinden bahsetti ve direnişi ilerlemek ve kalkınmak için tek çözüm yolu olarak niteledi. Ensiye Hazari de İslam İnkılabı rehberinin direnişin bedelinin uzlaşı ve teslim olmaktan daha az olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak başta ülkenin kadın savaşçıları olmak üzere Venezuela halkının direnişini takdir etti. İranlı yetkili, İranlı kadınların farklı savaş dönemlerinde ve askeri, siyasi, ekonomik savaşlarda gösterdiği direnişten bahsetti ve onların bu ve diğer alanlardaki çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Görüşmede Venezuela Devlet Başkanı'nın eşiyle birlikte çok sayıda İranlı kadının yaptıkları konuşmaların ortak ana gündemini direniş oluşturdu.
Venezuela Tarım Bakanı, Venezuela olarak İran'ın bilgi ve teknolojisini elde etmeye çalıştıklarını söyledi. İran'a göre Venezuela Tarım Bakanı Wilmar Castro Soteldo, dün Alborz'da biyoteknoloji bilgi tabanlı şirket Naturalist, Bioran fabrika alanı ve üretim hastalarında yaptığı incelemenin kulisinde ülkesinin tarım alanında yatırım yapmak ve teknik bilgi aktarmak için İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını duyurarak şöyle dedi. Gübre, biyolojik böcek ilacı, canlı hayvan probiyotikleri, kümes hayvanları ve su hayvanları üretimi alanında İran bilgi ve teknolojisini elde etmek istiyoruz. Venezuela Tarım Bakanı ayrıca şöyle dedi. Bioran şirketinin gübre, biyolojik böcek ilacı ve hayvancılık takviyesi sağlama yeteneği sürpriz yarattı ve hem şirketin ürünlerini hem de teknik bilgisini ülkemize teknoloji transfer etmek için kullanmaya çalışacağız. Batı Asya'daki en büyük ve en modern biyolojik tarımsal ürünlerin üreticisi olan Bioran Biyoteknoloji Şirketi'nin fabrika sahası ve üretim hatları Tahran'ın batısında yer alan Kerecin Goldasht bölgesinde bulunuyor.
İran Gümrükleri Genel Müdürü, İran'dan Rusya'ya ihraç edilen 25 ürünün gümrüklerde taban değerini düzenli olarak beyan etmek için Rusya ile bir anlaşma yapıldığını duyurdu. İran Gümrükleri Genel Müdürü Alireza Mukaddesi bir grup İranlı iş insanı ile Rusya'ya yaptığı ziyaretin ikinci ve son gününde şöyle dedi. Ekonomik aktörlerin temel endişesinin malların değerlemesi konusu göz önüne alındığında Rus gümrükleri bu ülkeye mal ihracatında en büyük hacme sahip 25 kalem ihracat malının taban değerini düzenli olarak gümrüklere beyan etmeyi ve değerlemeyi kabul etti. İran Gümrükleri Genel Müdür Yardımcısı askeri de ihracat alanında yetkili ekonomik aktörlere sağlanan kolaylıklara atıfta bulunarak Rusya'da ikamet eden İranlı iş insanlarına Rusya gümrük sitesi üzerinden kendilerini tanıtmaları ve böylece kayıtlarını yaptırmalarını istedi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Shahram Irani, ordunun stratejik donanması düşmanların tüm baskılarına rağmen güvenliği sağlamak için güncel ekipmanlarla denizlerde hazırdır dedi. İRNA Ajansı'na göre Shahram Irani dün deniz donanmasının uluslararası sulardaki görevinden dönen 81. İstihbarat Filosu'nun karşılama töreninde şöyle dedi. Acil durumda olan ve yardım isteyen herhangi bir gemi olay yerine ilk hareket eden kuvvet olarak stratejik İran donanması olacaktır. Uluslararası görevlere gönderilen personelin çabalarını takdir eden ve ailelerinin sabrını ve metanetini öven Amiral Irani, İran donanmasının bu gücünün uluslararası toplumun ilgi alanı olarak değerlendirdi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Birleşmiş Milletler tarafından yakın zamanda yayınlanan geçerli bir belgeye atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu belgenin bir bölümünde İran İslam Cumhuriyeti Donanması'nın güvenliği sağlamak için denizlerdeki güçlü varlığı ve gemilere yardım etmek için işbirliğinin yanı sıra deniz kuvvetlerinin önleyici tedbirler dahil olumlu eylemleri ve hırsızlık önleme taktikleri ve denizlerde korsan saldırılarının sayısını azaltma girişimleri övüldü. İran donanmasına ait 85. Deniz İstihbarat Muharebe Filosu dün 87 günlük görevini tamamlayarak İran'ın güneyindeki Bandar Abbas Limanı'na demir attı.
İran Hava Yolları Şirketi Mahan Hava Yolları'nın halkla ilişkileri Mahan Hava Yolları adı altında Arjantin'de bir uçağa el konulmasının siyasi amaçlı olduğunu duyurdu. Mahan Hava Yolları halkla ilişkilerinin yayınladığı bildirdi. Şu cümleye yer verildi. Bu şirket adına el konulan uçak bir yıl önce Venezuelalı bir şirkete satıldı ve Mahan Hava Yolları tarafından kiraya verilmedi. Bildiriye göre uçağın uçuş ekibi de Venezuela Hava Yolları'na ait ve Mahan Hava Yolları ile hiçbir ilgisi yok. Arjantin hükümeti ileri sürdüğü iddiada Buenos Aires Havalimanı'nda Venezuela devlet şirketi Conviasa tarafından kiralanan Mahan Air'e ait bir Boeing 747'ye el konulduğunu duyurmuştu. El konulan uçak aslen Meksika'dan kalkarak inişte Buenos Aires Havalimanı'nda yakıt ikmali yapması gerekiyordu. Amerika tarafından yaptırımda bulunan söz konusu uçakta tümü şu anda Arjantin'de bulunan ve pasaportlarına el konulması sebebiyle Venezuela'ya dönemeyen 7 İranlı ve 9 Venezuelalı mürettebat taşıyordu. Conviasa şirketinin Mahan Air'den 2 Boeing 747 daha kiraladığı söyleniyor.
Dünya İslami Uyanış Meclisi, Siyonist rejim İsrail'in saldırganlığını ve yeni cinayetlerini kınadı ve Hizbullah Genel Sekreterinin Lübnan'daki tutumuna desteğini bildirdi. Dünya İslami Uyanış Meclisi'nin yayınladığı bildirde şöyle denildi. İşgalci rejimin Kudüs'teki maceraları, Suriye'ye hava ve füze saldırıları ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığı ve ihlali, Lübnan'da siyasi istikrarı önlemek için Batı Şeria'daki Filistin direniş gruplarına baskı, Mescid-i Aksa'da Müslümanların bu camiye girmesini engellemek için saldırı ve Batı Şeria halkı üzerindeki baskılar, evlerin yıkılması ve mallara el konulması bölgede kriz yaratma girişimidir. Bildirde ayrıca şu cümleye yer verildi. İşgalci rejim iç krizi kontrol altına almak için Lübnan'ı işgal etmek, saldırmak ve korsanlık yapmak da dahil olmak üzere sınır ötesi gerilimleri kaydıramak ve Lübnan halkının tartışmasız zenginlikleri arasında yer alan gaz kaynaklarını ele geçirmeye çalışarak istikrarsız konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Washington'un desteğiyle daha fazla kriz yaratmaya çalışıyor ve bu tür saldırılar kesinlikle karşılıksız kalmayacaktır. Dünya İslami Uyanış Meclisi ırkçı İsrail saldırısını kınadı ve alimler, düşünürler ve İslam dünyasından bölgenin mazlum halklarına ve Lübnan Hizbullah Genel Sekreterinin önemli tutumuna tam destek çağrısında bulundu.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletindeki Avacık şehrinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye-İran sınırında Avacık şehrine 92 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem yerin 19 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde can kaybı olmadı. Öte yandan Van'da merkez üssü Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye kapılan birçok kişi geceyi dışarıda sabahladı.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki yetkililer Fırat Nehri'nden dolayı insani bir felaketin eşiğine geldiğini uyarısında bulunarak böyle bir durumdan Türkiye hükümetini suçladılar. Dicle ve Fırat'a Türkiye kaynaklı su akışının azalması son yıllarda hem Irak hem de Suriye için ciddi bir su krizine neden oldu. El Arabi internet sitesine göre Suriye'nin kuzey ve doğusundaki özel bölge yetkilisi Hind El Ali, Fırat Nehri suyunun Suriye akışının azaltılması ve engellenmesi Türk savaşının özel araçlarından ve taktiklerinden biri dedi. Habere göre Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin korunması, Kuzeydoğu Suriye'deki hidroelektrik barajlardan sürdürülebilir elektrik temininin yanı sıra çiftçiler için sulama suyuna ve herkes için içme suyuna yeterli erişimi sağlamak için son derece önemlidir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla tahıl koridoru hakkında konuşacağını söyledi. Erdoğan konuyla ilgili şöyle dedi. Başta Amerika olmak üzere tüm dünya ekonomik bir çıkmazda değil mi? Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı var ve bu savaş sebebiyle buğday, arpa, ayçiçek yağı ve diğer tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu ürünlerin önemli bir kısmının bu ülkelerden ihraç edildiğini hepimiz biliyoruz. Bu arada Çavuşoğlu'da geçtiğimiz çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırlarken Rus mevkidaşımıza verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Moskova-Kiev görüşmelerine dönüş için zemin hazırlandı ifadesini kullanmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Finlandiya'da konuştu. Finlandiya Cumhurbaşkanı ile dış politika ve güvenlik konularını ele alınacağı bir toplantı kapsamında bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinde haklı olduğunu işaret etti. Şunu kabul etmeliyiz ki Türkiye'den daha fazla terör saldırılarından acı çeken başka bir NATO müttefiki yok diye konuştu.
Türkiye'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için partiler arasında şimdiden ciddi çalışmalar başlarken ALF araştırma şirketi son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. ALF araştırma çalışmasına göre Millet İttifakı büyük hamle yaparak Cumhur'un 10 puan önüne geçti. Anketlere göre AK Parti'nin oy oranı %27.2, CHP'nin %25.1, İYİ Parti %19.4, HDP %8, MHP %6.8.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.
Lübnanlı kaynaklar pazar gecesi ırkçı İsrail casus ve askeri uçaklarının Güney Lübnan üzerinden İşgal altındaki Golan Tepeleri ve Şeba çiftlik bölgesine yönelik yaygın uçuş yaptığını bildirdi. Siyonist rejimin daima Lübnan hava sahasını, denizini ve karasını ihlal ediyor.
Siyonist İsrail Rejimi Meclisi Knesset'in bir üyesi Naftali Bennett liderliğindeki iktidar koalisyonun kendiliğinden çökeceğini öngördü. Naftali Bennett koalisyonu ortağı olan Birleşik Arap Listesi milletvekili Alaaddin Cebbar'in dün partisinden istifa etti. Daha önce Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi, Naftali Bennett'in diplomatik danışmanı Shamrit Mayer, ofis başkanı Talgant Zui ve kişisel asistanı dahil olmak üzere Naftali Bennett kabinesinin 5 üyesi istifa etmiş ve bu da kabinenin durumunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmişti.
Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri, tüm Filistinli grupları Siyonist İsrail rejimi saldırı ve cinayetlerine karşı mücadeleye çağırdı. Nehale, Filistin İslam Cihat Hareketi'nin tüm ciddiyetiyle ve Siyonist rejimin eylemlerine karşı Filistin halkının yanında olduğunu ve sürekli aşağılanmaya asla izin vermeyeceğini söyledi.
Irak'ta hükümet krizi derinleşiyor. 10 Ekim 2021'de gerçekleşen Irak genel seçimlerinde birinci olan Sadr Hareketi milletvekilleri toplu istifa etti. Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi, Sadr Hareketi milletvekillerinin istifalarını kabul etti.
Kuzey Kore lideri ülkesinin savunma kapasitesini artıracağını söylemesi ardından Kuzey Kore ordusu denize doğru roket atışları yapmasına Güney Kore'den sert tepki geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde topçu atışları yaptığına dair işaretleri ulaştıklarını açıkladı. Ordunun provokasyonlara karşı alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi.
Ve Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan yeni istatistikler, 2020 yılında 45 binden fazla Amerikalının silahlı şiddet sonucu öldüğünü gösteriyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de D8 grubunun kuruluş yıl dönümü töreniyle ilgili. Gelişmekte olan 8 Müslüman ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D8 grubunun 25. kuruluş yıl dönümü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde ve İran Büyükelçisi de dahil olmak üzere üye ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleşti. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand dahil törene katılanlar birer konuşma yaptılar. Bu bağlamda Farazmand kişisel Twitter sayfasında şöyle yazdı. D8 kuruluşunun yıl dönümü İstanbul Çırağan Sarayı'nda ve Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapıldı. 25 yıl önce 8 büyük Müslüman ülke burada önemli ekonomik örgütün çalışmaya başladığını ilan ettiler. D8 aslında bugün üye devletlerin dikkatine ihtiyaç duyan Necmettin Erbakan'ın parlak fikriydi. Törenin ev sahipliğini yapan eski politikacı Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu böyle bir törenin yapılmasının önemli olduğunu belirtti ve bölgede ve dünyadaki hükümetlerin çeşitliliğine dikkat çekerek şöyle dedi. Hükümetlerin çeşitliliğine rağmen D8 ülkeleri arasında birlikte çalışmanın en iyi yolu ekonomik işbirliğidir. Bunun en bariz örneği Avrupa Birliği'dir. Bu kolay bir iş değil ancak D8 grubunun üyeleri de ideolojiyi karıştırmadan hızlı hareket edebilirler. Saadet Partisi Başkanı'nın açıklamalarını Ankara ve hatta Türkiye'de birçok partinin görüşü saymak gerekir. Fakat yine de ideolojik farklılıklara rağmen D8 grubunun üyeleri grup içindeki ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatlarına sahiptirler. Birçok uzman D8 grubunun kurulmasını gelişmiş Müslüman ülkelerin yakınsama sürecinde bir dönüm noktası olarak görüyor. Bu grubun üyeleri karşılıklı ekonomik işbirliği hedeflerine hala ulaşamadılar. D8 grubu ilk olarak Kasım 1996'da kuruldu. Grup İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, Pakistan, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Bangladeş'in katılımı ile İstanbul'da düzenlenen bir işbirliği konferansı sırasında kuruldu.
Buna rağmen 8 İslam ülkesinden oluşan grubun resmi kuruluşu ilk kuruluşunun ilanından neredeyse bir yıl sonra düşünülmelidir. Grup 15 Haziran 1997'de Devrik İslamcı Refah Partisi lideri ve dönemin Türkiye Başbakanı merhum Erbakan'ın önerisiyle kuruldu. İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme gibi hedefleri olan grubun üyeleridir. D8 grubu üyeleri üstün kapasite ve yeteneklere sahiptir fakat mevcut durumda bu kapasitelerin önemli bir kısmı gerektiği gibi kullanılmıyor. Halbuki bu grubun üyeleri dünyanın toplam petrol kaynaklarının %15'i ve dünya doğalgaz rezervlerinin %23'üne sahiptir. Nüfusu 1 milyara yakın olan D8 grubunun 8 üyesinin işletme sermayesi yaklaşık 4 trilyon dolara yakın olmasına rağmen üyeler arasındaki ticaret hacmi 110 milyar dolara ulaştı. Bu grubun üyeleri hala karşılıklı ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatına sahipler. Aslında D8 ülkeleri genç nüfus, çeşitli madenler ve İslam dünyasına faydalı olabilecek petrol ve doğalgaz rezervleri de dahil olmak üzere birçok kapasite ve potansiyele sahiptir. Günümüz dünyasında bu önemli ve etkili özelliklerden ötürü birçok uzman D8'i üyeleri tarafından ciddi alanında uluslararası boyutta gündeme gelerek önemli rol üstlenebileceği önemli ve büyük bir uluslararası organizasyon olarak görmektedir. Hiç şüphesiz bu önemli teşekkülün oluşumuna öncelik eden İran ve Türkiye'nin D8 üyesi ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeye ve derinleştirmeye her zaman önem vererek küreselleşme sürecinde bu teşekkülün hak ettiği konumu kazanması gerektiğini ve dünya çapında etkin ve gelişen bir kurum olarak gündeme gelmesi gerektiğine inanıyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz kuruluşundan 8 yıl sonra Haçlı Şabi'ye karşı yürütülen psikolojik savaşla ilgili. Irak Haçlı Şabi'nin kuruluşundan bu yana 8 yıl geçerken bu askeri örgüte karşı düşmanlıklar devam ediyor. Haziran 2014'te IŞİD teröristleri yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Kuzey Irak şehri Musul'u ele geçirdi. IŞİD, Amerika tarafından organize edilen zayıf ordunun zayıf duvarlarını yıkarak kısa sürede Musul ile Selahattin ve Diyala vilayetlerinin büyük bir bölümünü ele geçirerek Ekim ayına kadar Bağdat'ın kapılarına kadar ilerledi. Bu olaylar Irak'ın parlamento seçimlerini henüz geçtiği ve bu ülkedeki siyasi bölünmenin zirveye ulaştığı bir zamanda ve pratikte ülkede terör tehdidine karşı direnecek gücün olmadığı bir ortamda yaşandı. Aslında IŞİD ülkeyi işgal ettiğinde Irak'taki siyasi ve güvenlik huzursuzluğu en üst düzeydeydi. Başka bir ifadeyle IŞİD ülkeyi işgal ettiğinde Irak'taki siyasi ve güvenlik huzursuzluk en üst düzeydeydi. Buna ilaveten Irak'ın güvenliği ve çıkarlarına ihanet eden kişiler de önemli görevlerde bulunuyordu. Bu durum terörist grupların lehinedir ve bu nedenle IŞİD, Irak topraklarının büyük bir bölümünü hızlı ve en ufak bir direnişle karşılaşmadan kontrol altına almayı başardı. Haçlı Şabi böyle bir durumda kuruldu. Irak Şiilerinin taklit mercilerinden Ayetullah Sistani, IŞİD terör örgütüne karşı mücadeleyi kendine yeterlilik cihadı olarak ilan edince, Irak'ın bazı seçkin şahsiyetleri de Haçlı Şabi kurumunu tesis ettiler. Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis, Falih Feyyaz ve Nuri Maliki, Haçlı Şabi'nin kurulması için ön ayak oldular. Şehit Kasım Süleymani de Iraklı komutanların yanında Haçlı Şabi'nin şekillenmesi ve başarılı performans sergilemesi için önemli rol oynadı.
Haçlı Şabi'nin işlevi IŞİD'e karşı koymak ve Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaktı. Bu arada 2003 yılından bu yana Amerikan kontrolünde olan Irak ordusu IŞİD'e karşı koyamadı, zira dağılan bir örgüt haline gelmişti. Tıpkı 2021'de Afganistan'da ordunun Taliban'a karşı pratikte hiçbir güce sahip olamaması gibi. Haçlı Şabi IŞİD terörist grubunu yenmede ve Irak'ı bu teröristlerden temizlemede kilit rol oynadı ama IŞİD ile savaşın ortasında Haçlı Şabi'ye karşı iç ve dış muhalefet tarafından psikolojik savaş başlatıldı. Haçlı Şabi güçleri Şii mezhepçilik, Sünnilerin mal varlığını yağmalamak ve Irak'ta iktidarı ele geçirme girişimleriyle suçlandı. Haçlı Şabi'ye karşı bunca psikolojik saldırının sebeplerinden biri örgütün düşmanların Irak'ı coğrafi olarak bölme planlarını bozmasıydı. Diğer bir neden de Haçlı Şabi'nin resmen dış müdahaleye, özellikle Amerika'nın Irak'ın iç işlerine müdahalesine karşı çıkması ve Amerikalı askerlerin çekilmesini önceliği olarak kabul etmesiydi. Muhalifler Haçlı Şabi'nin İran'ın müttefiki Lübnan Hizbullah'ına benzer bir örgüt olacağı ve Amerikan planlarını Siyonist rejimi ve bölgedeki Arap uzlaşma eksenini bozacağını düşünüyordu. Bu nedenle Haçlı Şabi'ye karşı kötümser atmosfer yoğunlaştı. Bazı yetkililer Amerika tarafından yaptırım uygulandı. Başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis terör saldırısına uğradı, şehit edildi. Haçlı Şabi'nin silahı hakkında geniş çapta karalama kampanyası yapıldı. Günümüzde de Haçlı Şabi'ye yakın siyasi güçler ile diğer Şii siyasi gruplar arasındaki ayrışma ciddi şekilde gündeme alınarak Irak direnişinin ülkedeki siyasi çalkantılar ve ekonomik sorunların en önemli sebebi olarak gösterilmesine çalışılıyor. Başka bir ifadeyle Haçlı Şabi'nin kurulmasından 8 yıl geçerken ve Irak'ın bu askeri örgütüne karşı psikolojik savaş en üst düzeyde devam ederken Irak'taki konumunu zayıflatmak en önemli gündem olarak izleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 23 Hordat 1401, Hicri Kameri 13 Zilkade 1443 ve Miladi 13 Haziran 2022 Pazartesi. "42 yıl önce böyle bir günde Hicri Şems'i 23 Hordat 1359 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni yayınladığı bildiride, İran'daki üniversitelerde köklü reformların gerçekleşmesi için Kültürel İnkılap Teşkilatı'nın kurulması emrini verdi. İmam Hümeyni bu bildiride, Kültürel İnkılap Teşkilatı üyelerinden İslami değerler ve kültürü doğrultusunda İran'daki üniversitelerde çeşitli fakültelerin oluşturulması ve üniversitelerin geleceğinin belirlenmesi için programların yapılmasını istedi. Kültürel İnkılap Teşkilatı'nın kurulmasındaki asıl hedefin İran'daki yüksek eğitim düzeninin altyapısının köklü bir şekilde değiştirilmesi ve Batı kültürünün İran üniversitelerinden tamamen silinmesidir. Kültürel İnkılap Teşkilatı'nın üyeleri İmam Hümeyni'nin emri üzerine çeşitli üniversitelerdeki fakültelerden Müslüman öğretim görevlileri arasından seçildi. Sonraları Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi olarak ad değiştiren söz konusu teşkilatın görev alanı zamanla genişledi ve toplumun çeşitli kültürel işlerinin koordinasyonu İslam'ın zengin kültürü uyarınca yapıldı. "39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Hordat 1362'de Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri ve fakih Bayan Nusret Emin 97 yaşında İsfahan'da vefat etti. İslami ilimlerde öğreniminde yüksek yeteneğe sahip olan Emin ardından içtihat makamına ulaştı. Nusret Emin bereketli ömrü boyunca birçok öğrenci yetiştirdi ve çeşitli telifleri vardı. Emin 15 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri ve Seyr-i Sülük gibi eserleri kaleme aldı. "130 yıl önce bugün Hicri Şems'i 23 Hordat 1271'de Şia mezhebinin taklit mercisi Ayetullah Zeynul Abidin Mazenderani vefat etti. Hicri Şems'i 1191'de İran'ın Babol kentinde dünyaya gelen Ayetullah Zeynul Abidin Mazenderani dini ilimlere Babol kentinde başladı. 22 yaşında Kerbela'ya giden Mazenderani, çeşitli alimlerden çeşitli bilimleri öğrendikten sonra içtihat makamına ulaştı. "677 yıl önce bugün, tarihi bir rivayete göre Hicri Kameri 13 Zilkade 766'da Kutbettin Muhammed bin Razi vefat etti. Veramin çevresinde dünyaya gelen Razi, orada ün kazandı ve şöhrete kavuştu. Allame Hilli'nin öğrencilerinden olan Kutbettin Sultan Ebu Said ve onun veziri Hacı Giyasettin'in hizmetindeydi ve Şerh-i Şemsiye ve Şerh-i Metali adlı iki eseri kaleme aldı. Kutbettin, Şehidi Evvel'in üstadıydı. "101 yıl önce bugün 13 Haziran 1921 tarihinde İngilizlerin Filistin toprakları üzerindeki hakimiyetinin ilk yıllarında Filistinlerin Siyonistlere karşı ilk genel ve büyük hareketi başladı. Filistin milletinin kanlı ayaklanması aslında Müslümanların İngiliz sömürgeciliği ve bu ülkenin Filistin'de yaşayan Siyonistleri desteklemesine dair politikalarına karşı olduklarını gözler önüne serdi. İşte bu sömürgeye dayalı politikalar uyarınca Siyonistlerin dünyanın birçok bölgesinden Filistin topraklarına göç etmeleri süreci başladı ve bu olay aslında Balfour bildirgesi uyarınca sahte Siyonist devletin Filistin topraklarında kurulmasıyla sonuçlandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemini ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Orta sınıf yok oluyor.
Yeni Çağ.
Tartışma YSK'ya resmen taşındı. Erdoğan üçüncü kez aday olabilecek mi?
Cumhuriyet.
Bupar araştırma şirketi genç seçmenin nabzını tuttu, yeni biri olsun.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 11 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde durum vahim, çare seçim başlıklı yazısına yer veriyor. 7 Haziran'daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ana gündeminin seçim olduğu bu zirve sonrasındaki mesajlardan anlaşıldı. Ankara erken seçimin yapılıp yapılmayacağını değil tarihini konuşuyor. Yakın gelecekte farklı bir değerlendirme olmazsa Erdoğan'ın çevresiyle paylaştığı seçim tarihi Kasım ayı içinde diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sarayda oluşturulan bu yol haritasının ana hatları şöyle özetlenebilir. Yaz aylarında sebze meyve bir nebze ucuzlayacak. Temmuz'daki maaş zammı bir nebze rahatlatacak. Sonbaharda sıcak para bulunacak, olumlu hava estirilecek. Bunların birleşiminden oluşacak iklime, iktidarda kalmak beka meselesi dedirterek bir yükleme yapılacak. Yukarıda paylaştığımız yol haritası Nasreddin Hoca'nın borç ödeme takvimine benzeyebilir ama bunun ciddi ciddi tartışıldığını vurgulayalım. Bu sütunlarda 2019 sonundan 2021'e kadar sıklıkla iktidarın yol haritasının şöyle olduğunu yazdık. Millet ittifakını parçalamak, ekonomi iyiye gidiyor havası vermek, bir de başarı elde etmek. Bunların üçü güncel ama bizim ulaştığımız bilgilere göre birinci maddeden umudu kesmişler. İktidar medyasının yayınlarından bu yöndeki çabanın sürdüğünü görüyoruz ama zirvelerde öyle görünmüyor. Ekonomiyle ilgili yaz-sonbahar planına saray inanmış görünüyor. Ancak MHP'nin bu sürecin sonunda halkın ekonomisinde olumlu bir gelişmenin olacağına yönelik inancı zayıf. Bunu Bahçeli'nin Erdoğan'a aralarındaki nezaket çerçevesinde ilettiği söyleniyor. Ekonomide uzmanların elinin değdiği, planlı bir çare arayışının olmadığı önceki gece bir kez daha görüldü. Akşam saatlerinde piyasalara büyük enerji katacak önlemlerin açıklanacağı söylendi. Gelir endeksli senet GES diye bir müjde verildi. Ancak döviz bunu da dinlemedi, inişe değil yükselişe geçti. Öyle anlaşılıyor ki millet gelir endeksi değil, bu iktidarın gidişini endeksli bir arayış içinde. Hayat pahalılığı dayanma eşiğini geçtiği için sıkıntının getirdiği acıyı ölçmek de mümkün değil. İnsanlar öyle yöntemler geliştiriyorlar ki, geçen gün 30'lu yaşlara yakın bir gençle karşılaştık. İkinci üniversite okuyor. Nedenini şöyle açıkladı. İşe gidiş geliş hesapladım. Öğrenci bileti alırsam geçim biraz daha kolay. Tek nedeni bu.
Osman Sert 11 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'ın seçim ihtiyacı başlıklı yazısına yer veriyor. 2001 Kasım'dan bu yana bir yanda güçlü bir tek parti iktidarı döneminden diğer yanda neredeyse aralıksız bir seçim atmosferinden geçti Türkiye. AK Parti göreve geldiğinden bu yana 2002 dahil 6 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum, 2 cumhurbaşkanlık seçimi gördük. Bu seçimlerin bir kısmında tek seferde birden çok sandığa oy kullanıldı. Çoğunda da tek bir oy vermek için sandık başına gidildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu sürecin en büyük kazanını da seçim süreçlerini iyi yöneten, seçimler sayesinde ülke gündemini belirleyen ve toplumdaki gerilimleri diri tutarak kendi kitlesini pekiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Bundan şu anlam çıkmamalı. Erdoğan sırf gerilimi canlı tutmak için seçim icat etti ve toplumun seçim gündemi dışında sakin ve rasyonel değerlendirmeler yapmasına izin vermedi. Özellikle 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrasını yazmazsak bu tespit doğru olmaz. Hatta tam tersini, istikrarlı ve sakin bir atmosfer AK Parti için daha avantajlı da olabilirdi. Erdoğan'ın sürekli seçim istemediğinin ama seçim psikolojisini ve ortamını kendi lehine kullandığının en net işareti ise 2002'den bu yana Erdoğan'ın kendi isteğiyle bir seçime gitmemiş olmasında görülebilir. 27 Nisan bildirisi sonrası gidilen referandumdan 15 Temmuz sonrası gerçekleşen başkanlık oylamasına kadar beklenmeyen sandıklar hep şartların AK Parti'yi sürüklediği süreçlerdi. Geriye 1 Kasım 2015 seçimleri kalıyor. Orada da 7 Haziran seçim sonuçlarının akşamından tek başına iktidarı kaybeden AK Parti'nin karar odasında Bahçeli'nin AK Parti ile koalisyon kurmayacaklarını ilan etmesi erken seçimi kesinleştirmişti. O zamanki CHP de bugünkü CHP değildi. 3 Kasım 2019'da yapılması gereken 24 Haziran 2018'e alınan seçimlerin kararını da yine Bahçeli açıkladı. Tüm bu sürece bakıldığında Erdoğan'ın istikrarlı bir şekilde erken seçim kararı almaktan uzak durduğunu, vaktinden önce bir seçimi giderek elindeki iktidarı kaybetme riskini almak istemediğini görmek mümkün. Bunun tek istisnası 2019 yerel seçimlerinde İstanbulluların önüne iktidarın zorlaması ile ikinci kez sandık konulması oldu. Burada da Erdoğan muhtemelen ya kaybettiğini geri kazanma ya da zaten kaybettiğini tekrar kaybedecek olma seçeneklerini gördü. İkinci seçeneğin psikolojik maliyeti ise Erdoğan'ın beklentilerini aştı. Cumhurbaşkanı bugün de seçim psikolojisini kendi lehine kullanma yeteneğinden emin olduğu için tarihi erkene almasa da kampanya sürecini hemen başlatmak niyetinde. Son dönemde söylemlerin artan dozu ya Suriye'de ya da Yunanistan'da bir şekilde askeri gerilimi yükseltmeye odaklanmış stratejisi ve Kılıçdaroğlu üzerinde kurduğu aday ol, adayını çıkar baskısı bunun işareti. Erdoğan kendisi aday olmasa bile muhalefetin adayını Kılıçdaroğlu'nun belirleyebileceği algısını yerleştirerek her formülde seçimleri bir Erdoğan-CHP-Kılıçdaroğlu ikilemini hapsetmek çabasında. Diğer muhalefet liderlerinin isimlerini bu karar sürecinde zikretmemesi tüm seçimi aslında bir Erdoğan-CHP referandumuna dönüştürme çabası daha önce işe yarayan bir stratejiyi yeniden uygulama amacının yansıması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için yürüttüğü kampanya süreci ve sürekli kendisi tartışılır pozisyonda tutması da Erdoğan'ın bu stratejisini destekliyor.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç 111 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Dip Dalga Telaşı başlıklı yazısına yer veriyor. Belli ki hukuk tanımaz tek adam rejiminde seçim güvenliği de ciddi risk ve handikaplarla karşı karşıya. Yüksek Seçim Kurulu'na baskı, sandığa müdahale, mühürsüz oyların kanuna rağmen geçerli sayılması bunların son seçimlerde gözlenen örneklerinden yalnızca bir kısmı. Yanı sıra iktidarın devlet gücünü ve imkanlarını yine sonuna kadar kullanarak seçmenlerin tercihini yanına çekme gayretleri diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerek hazine yardımından aldığı aslan payını, gerekse kamu kaynaklarıyla alabildiğini, beslediği özel şirketlerin imkanlarını devreye sokarak seçimler için seferber etmesi. %95'ini kontrol altına aldığı medya üzerinden yürüttüğü tek taraflı propaganda ile beyin yıkama harekatını devam ettirmesi. Buna mukabil muhalif medyayı sindirmek, susturmak ve etkisiz hale getirmek için elindeki iletişim başkanlığı, BİK ve RETÜK gibi kurumları keyfi şekilde kullanmayı sürdürmesi. Maksat iktidarını 20 yıldır korunmasını sağlayan narkoz ve hipnoz halinin devam etmesi. Yanıltma ve manipülasyonlarla sürekli aldatılan halkın uyanıp gerçekleri fark etmesini ve ona göre tavır almasını engellemek. 15-20 Temmuz gölgesinde dayatılan tek adam rejiminin pik yapan keyfilik ve hukuksuzlukları bu sayede hayata geçirebildi. Ama adalet ve demokrasiden uzaklaşmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak tırmanan ekonomik krizin herkesi vurması toplum genelinde tam bir şok tesiri meydana getirdi ve hipnoz halinden çıkmasını netice verdi. Şimdiye kadar AKP'ye oy verdim ama artık yeter diyenlerin sayısı çığ gibi artıyor. Bilhassa gençlerin büyük çoğunluğu iktidardan bıkmış ve umidini kesmiş vaziyette. Anketlerde hep bu neticeyi veriyor. Bunu gören iktidar seçimi kaybetme telaşı içinde bir taraftan düne kadar görmezden geldiği seçmen taleplerine güya cevap olarak seçim rüşveti paketleri hazırlıyor, diğer taraftan gözdağı ve baskıları tırmandırıyor. Bunların son olarak İstanbul seçimiyle iktidarı vuran dip dalgayı durdurup tersine çevirmesi mümkün mü? Cevabı milletin feraset ve basireti verecek. Bir de seçmendeki arayışa tatminkar cevap verme noktasında muhalefetin göstereceği başarı ve performans. Türkiye bu çetin imtihanı başarabilmeli, iktidara sandıkta okkalı bir ders vererek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Reyhane, aile ve toplumda kadın.
Kutsal İslam dini her zaman kadının aile bütünlüğü nesillerin yetiştirilmesi ve toplumda huzurun sağlanmasını ki önemli rolünü vurgulamış ve kadın haklarının koruması hakkında uyarıda bulunmuştur.
Bu yüzden bu haftadan itibaren dizi sohbetimizde İslam'ın kadın için belirleyerek çıkardığı üstün konuma değinmek istiyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İslam'ın kadına olan görüşüne değinmeden önce tarih boyunca kadının konumuna değinmek istiyoruz.
İslam dininde kadın, hakkın güzelliğinin tezahürlerinden biri, varlığın açmış olan çiçeği ve ilahi sevginin mazharıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam, Necmü Bela'a kitabının 31. mektubunda kadını bir çiçeğe benzeterek şöyle buyuruyor. Kadın zarif bir güldür, sert bir kahraman değil. Bu konu, kadının tıpkı bir çiçek gibi zarif, narin ve ince olduğunu, ona karşı şiddet kullanılmaması veya ağır ve zor işlerden sorumlu tutulmaması gerektiğini gösteriyor.
İnsan yaratılışının başından itibaren kadın her zaman ifrat ve tefritin uçlarında yer aldı. İnsanlar bazen onu insan ötesi bir varlık bilerek tapılacak şekilde ona değer verdiler. Ve bazen insan konumundan bile alçaltarak ona bir hayvan gözüyle baktılar. Antik çağlarda insanların sürüler halinde yaşadıkları dönemde erkekler ve kadınlar karınlarını bitkiler, meyveler ve yenilebilir kökleriyle doyurmak için gün doğuşundan batışına kadar yiyecek ararlar ve bazen muhtemelen avladıkları bir hayvanın etiyle hayatlarını sürdürüyorlardı. Bu toplumlarda kadın ve erkekler arasında fark yoktur. Aralarında iş bölümü yapılmamış ve hepsi bir şekilde çalışarak yaşıyorlardı. Bu insan sürülerinin yaşamı diğer hayvanlar gibiydi ve kadın ve erkek ilişkilerinde hiçbir kural ve kaide yoktu.
Zamanla kadının anne olması nedeniyle ailenin diğer üyeleriyle olan ilişkileri güçlendi ve annelik rolü onu üstün bir varlık olarak göstererek onu ailenin reisi olarak gündeme getirdi. Bu üstünlük süreci devam ederek kadını tapılacak konuma taşıdı. Bunun örneklerini Yunan ve diğer antik ülkelerde kadın tanrıları olarak rastlıyoruz. Bu tanrıların en bilinenlerinden kadınların ve kadınların dünyasının yaratıcısı sayılan Zeus'un karısı Hera, gökkuşağı tanrısı, Zeus'un kızı Iris, barışın sembolü ve ateşin korucusu olan Hestia, genç yaratıklar ve doğumlarının korucusu Artemis, aşk tanrıçası Afrodit, üzüm bahçelerinin tanrıçası Dionysos ve tahılları yeşerten ve sevgi dolu bir kalbi olan Demeter'e değinebiliriz.
Antik İran'da da kadın tanrıçalara tapılırdı. Tarih öncesi İran'da kadın her işin ekseniydi. Aryaların İran topraklarına gelene kadar burada yaşayanlar arasında anaerkil düzeni vardı ve bu sistem kadına tapılacak kadar ilerledi. Ahamenişler döneminde anne tanrıçasına tapılırdı. Nitekim II. Erdeşir, insanları tüm bilgilerin ana tanrıçası olan Anahita'ya tapmaya teşvik ediyor ve hatta Anahita, Nahit tanrıçası için kendi büyük imparatorluğunda tapınaklar inşa etti. Ahamenişlerin bu büyük padişahının Anahita'ya tapma teşvikleri, Ahamenişlerden asırlar sonra bile bu ekolün kalıcı olmasına sebep oldu.
Anahita'ya tapmak Sasaniler dönemine kadar devam etti, öyle ki Sasani II. Erdeşir'in eşi hastalanınca padişah onun putu önünde diz çöktü ve eşinin sağlığı için dua etti. Anahita veya başka adıyla Nahit tanrıçasına altın, gümüş ve atlardan oluşan birçok hediye gönderilirdi. Günümüzde İran'daki birçok tarihi binanın bu tanrıçanın adı ile tanınması ise bu topraklarda kadın tanrıçası olan Nahide tapmanın işaretidir.
Tahran Radyosu.
Eski zamanlarda kadınlara olan bu eğilim diğer milletler ve kavimlerde de yaygın şekilde görünüyor. Belki de bu yüzden Araplar arasındaki putlara verilen adların kökleri de dişi olması bu yüzdendir. Fakat tüm bunlar madalyonun sadece bir yüzüydü. Zira farklı dönemlerde kadınlar mahrum ve mahcur olan kesimdi. Eski bir medeniyete sahip olduğu bilinen Roma ve Yunanistan'da kadınlar küçük ve hakir görülürdü. Yunanlılar kadınları değersiz ve pazarda satın alınabilecek bir meta olarak görüyordu. Kadınları kötülük anahtarı ve şeytandan doğmuş biliyor ve ev işleri dışında hayatın diğer alanlarına karıştırmıyorlardı. Atina'da her erkek istediği kadar kadınla yaşayabiliyor, Isparta'da da her kadın birkaç erkekle yaşayabiliyordu. Kadın tıpkı hayvanlar gibi miras bırakılacak veya vasiyetle birinden diğerine adeta devredilebilecek kadar değersizdi. Kadınlarla kıymetli eşyaların alışverişi yasaktı ve Yunan kurallarına göre kadın evden dışarı çıkamıyor ve tıpkı bir esir gibi yaşıyordu.
Antik Yunanistan'da kadınlar toplum açısından değersiz olmakla kalmayıp üstelik bilim adamları ve elitler de kadınlara saygı duymuyordu. Örneğin Sokrates kadını erkekten ayrı özel bir varlık olarak tanımlamış ve onun itibarını sadece evde çalışıp erkeğe hizmet etmek olarak değerlendirmiştir. Aristoteles de kadınlara irade ve kararlılıktan yoksun, erkeklere karşı itaatkar ve onlardan emir alması gereken şeklinde düşünmüştür. Yunanlılar bir kadını sadece bir erkek çocuk doğurmak için yaralı olarak görmüş ve bir erkek bebek doğduğunda o evin eşiğine zeytin yaprağından bir taç asılıyordu ve bununla gurur duyuyorlarmış Fakat kızları olunca üzülür ve insanlardan uzaklaşarak saklanırlardı.
Eski Roma'da da kadınlar esaret altında tutsaklar gibiydiler ve sosyal karakterden yoksundular. Roma yönetimi kadınları hor görür ve çıkardığı yasalarla onların sosyal hayatlarını kısıtlardı. Romalılar arasında kadın bir meta gibi pazarda satılırdı. Düğün, çeyizi ve mihir parası yoktu. Onlar kadını eksik ve değersiz bir varlık olarak görüyorlardı. Öyle ki 5. ve 6. asırlarda kadının insan olup olmadığını sorgulayarak onların insan familyasından olmadığını savunuyorlardı. Onlar kadının insan olduğunu fakat erkeklere hizmet için yaratıldığına inanırlardı.
Roma yasalarına göre kadınlar yaşamları boyunca tıpkı küçük bir çocuk gibi sayılır ve hiçbir işe karışma hakkı yoktu. Aile büyüklerinin gözetimi altında ve onun emriyle çalışmak zorunda kalıyorlardı. Kızlar ve kadınlar baba veya kocalarının iktidarına mahkum edilmişti. Hatta onların yokluğunda en büyük erkek evlada itaat etmek zorundaydı. Ailenin reisi kim olursa olsun onların fiziksel ve ruhsal açıdan sahipleriydi ve onları satabilir, onları dilediğine hediyeler verebilir veya hatta onları öldürebilirdi.
Kadın tıpkı bir mal varlığı gibi miras yolu ile varislere kalıyordu. Evlenirken bir kız tıpkı babasından satın alınan bir meta gibiydi ve koca da satın aldığı bir meta gibi ona davranırdı. Bu yüzden kocalar artık eşlerini sevmeyince onları başkalarına satabilirlerdi.
Muhterem dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün antik Yunanistan ve Roma ülkelerinde tarih boyunca kadınlara karşı toplumun tutumunu anlattık. Gelecek sohbetimizde kadının diğer kavimler ve milletler arasındaki konum hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri ele alacağız.
Önce önemli başlıklar.
Irak'ta Sadr Hareketi temsilcilerinin parlamentodan istifa etmesi,
Siyonist rejim parlamentosundaki temsilciler arasında kavga çıkması,
Siyonist rejim başbakanı Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti
ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayetlerine dair raporu,
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Irak'taki Sadr fraksiyonunun lideri Muktada Sadr'ın talimatıyla fraksiyonun tüm üyeleri Irak parlamentosundan istifalarını imzaladı. Sadr fraksiyonu bir açıklamada şunları söyledi. İstisnasız tüm Sadr fraksiyonu temsilcilere istifalarını Muktedâ Sadr'ın Necef'teki ofisinde imzaladı. Açıklamada bu eylemi Muktedâ Sadr emretti denildi. Sadr hareketinin lideri Perşembe akşamı televizyonda yaptığı açıklamada Sadr hareketinin kalması hükümetin kurulmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle grubun tüm temsilcileri istifa etmeye hazır dedi.
Ekim 2021'de Irak parlamento seçimleri yapıldı. Seçimlerin üzerinden 8 ay geçti ve zamanla ülkedeki siyasi çıkmaz azalmazken üstelik giderek daha da yoğunlaştı. Mevcut Irak parlamentosunda 73 sandalye ile Sadr, 329 sandalyeli parlamentoda en fazla sandalyeye sahip. Bu nedenle Irak'taki Sadr hareketinin lideri Muktedâ Sadr, bu hareketi Irak'taki mevcut ana siyasi fraksiyon olarak görüyor ve aynı zamanda hangi hükümeti kuracağına karar vermenin kendisine bağlı olduğuna inanıyor. Geçen Perşembe günü Sadr, mevcut milletvekillerine meclisten istifa etmelerini emretti ve çoğunluk bizdedir, başkalarında değil, anlaşma hükümetine katılmayacağım, dedi.
Sadr, ülkenin içinde bulunduğu siyasi çıkmaza tepki olarak daha önce iki adım atmıştı. En son 15 Mayıs'ta Sadr Bloğu, hareketinin hükümet kurmayı başaramadığını açıklayarak parlamentoda daha fazla sandalyeye sahip olmasına rağmen muhalefet rolünü oynayacağını ve diğer partilerin önünü açacağını açıklamıştı. Daha önce 31 Mart'ta Sadr, Cumhurbaşkanı seçme ve hükümet kurma görüşmelerinden çekildiğini açıklamıştı. Şimdi de siyasi çıkmazın devam etmesiyle Sadr, bu hareketin üyelerini meclisten istifa etmeye çağırdı.
Irak'ın seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana hükümet kurması konusunda anlaşmaması Irak'ı siyasi bir ikilem içine bırakmıştır. Sadr'ın temsilcileri istifa ederse Irak parlamentosunun feshedilme olasılığı artacaktır. Zira Sadr hareketi parlamentoda 73 sandalyeye sahiptir. Bu arada Yeni Nesil Hareketi liderlerinden Sarva Abdülvahid, Yeni Nesil Hareketi temsilcileri olarak Muktedâ Sadr'ın eylemini memnuniyetle karşılıyor ve parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunuyoruz, dedi.
Neftali Bennett, Başbakanlığındaki Siyonist rejimin koalisyon kabinesi geçen pazartesi akşamı Batı Şeria'da Siyonist yerleşimcilere yönelik bazı yasaların uygulanma sürecinin uzatılmasına dair parlamentoya bir plan sundu. Ancak plan muhalefet partilerinin karşı çıkmasının yanı sıra Bennett'in kabinesindeki Birleşik Arap Listesi Partisi'nden İki Arap temsilcinin muhalefeti nedeniyle onaylanmadı. Siyonist rejimin koalisyon kabinesinin Knesset'te önemli bir planı onaylatamaması ve muhalefet partilerinin rejimin başbakanını istifaya çağırmasıyla aynı anda birkaç Siyonist temsilci birbirine girdi. Likud Partisi lideri ve Knesset'teki muhalefet partilerinin lideri Benjamin Netanyahu, Bennett'i istifaya çağırarak Bennett evine git, hikaye bitti, dedi. Neftali Bennett'in sözcüsü ve medya danışmanı Metan Seydi de geçen pazartesi günü istifa ettiğini duyurdu. Bu, Neftali Bennett'in son haftalarda üst düzey kadrosunun dördüncü istifası.
Tahran Radyosu.
Bu olayla birlikte Bennett'in kabinesi üzerindeki baskılar artarken kabinenin çökme ihtimali de artmış bulunuyor. Geçen yıl boyunca Netanyahu defalarca Bennett'in kabinesini devirmeye çalıştı ve temel olarak en önemli hedefini bu yönde belirledi. Netanyahu ve müttefikleri Bennett'in kabinesini yenmek ve ona karşı bir kriz yaratmak için yerleşimcileri destekleme planına karşı çıktılar. Öte yandan Bennett'in kabinesine üye olan Araplar da kabinenin yerleşimcileri destekleme planına karşı oy kullandı ve kabine muhaliflerinin yanında yer aldı. Bennett kabinesindeki Araplar daha önce de kabinenin Arap karşıtı politikasından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek kabineden ayrılacakları ve kabinenin çöküşünün önünü açacakları uyarısına bulunmuşlardı. Bennett'in kabinesindeki Arapların söz konusu girişimi, kabinenin açıkça kırılgan olduğunu ve şekillenmesi nedeninin sırf Benjamin Netanyahu'ya karşı çıkma olduğunu kanıtlamış oldu. Gelinen noktada ise bu etken işlevini kaybetme aşamasındadır.
Batı Asya bölgesinde geçen hafta yaşanan bir diğer olayda Siyonist İsrail Başbakanı Neftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti ve Muhammed Bin Zayed ile görüşmesiydi. Neftali Bennett'in işgal altındaki topraklarda başbakan olmasının üzerinden bir yıl geçti. Bennett, Siyonist rejimi ilk başbakan olarak geçen Aralık ayında ilk kez Abu Dhabi'ye gitti ve dönemin veliaht prensi ve şimdiki Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed ile bir araya geldi. Bu, Bennett'in Abu Dhabi'ye ikinci ziyareti ve ikisi Abu Dhabi'de ve biri Kahire'de olmak üzere Muhammed Bin Zayed ile üçüncü görüşmesiydi. Ziyaret Siyonist rejim başkanı İshak Herzog'un geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret ettiği bir dönemde gerçekleşti.
Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed ve Siyonist İsrail Başbakanı Neftali Bennett, özellikle yatırım, ekonomi ve gıda güvenliği alanlarında ikili işbirliğini görüştüler. Görüşmede Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak işbirliğini güçlendirme umudunu dile getirdi. Bu arada önemli olan nokta, söz konusu ziyaretin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran karşıtı kararının yayınlanmasından bir gün sonra gerçekleşmiş olmasıdır. Bu arada Siyonist İsrail kabine sözcüsü ikili görüşmeler sırasında Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri tarafıyla İran karşıtı ajansın son kararını özellikle masa yatırdığını söyledi. Diğer bir konu da şu ki Bennett'in Abu Dhabi ziyareti kabinesinin en kırılgan durumda olduğu bir zamanda gerçekleşti ve Siyonist gözlemciler ise yakında Bennett kabinesinin parlamentoda çoğunluğu kaybederek yeni parlamento seçimlerinin muhtemel olacağını duyurdu. Böylesi bir durumda Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret düzenleyerek geçen haftaki Knesset olaylarının etkisi altında kalmadığını göstermek istedi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Soruşturma Komisyonu geçen hafta yayınladığı bir raporda işgal altındaki topraklarda Filistinlilerle yaşanan gerilim ve çatışmanın asıl sorumlusunun İsrail olduğunu duyurdu. Söz konusu Uluslararası Komisyon 13 Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerini soruşturmak amacıyla görevlendirilmişti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin yayınladığı raporda yerleşim inşaatları, Filistinlilere yönelik ayrımcılık, Siyonist yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, Gazze'nin kuşatılması ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçların cezasız kalması, iki taraf arasındaki çatışmanın tırmanmasının başlıca nedenleri olarak belirtildi. Raporda Güvenlik Konseyi kararlarında vurgulanan İsrail'in bu toprakları işgalini sona erdirmek, bölgede devam eden şiddet döngüsünün sona erdirilmesi için çok önemlidir denildi.
Siyonist İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından hazırlanan rapora verdiği tepkide raporu Siyonist İsrail rejimine yönelik ön yargılı şekilde yorumladı. İnsan Hakları Konseyi Soruşturma Komisyonu'na göre Siyonist rejimin cezasız kalması Filistin halkının öfkesini ve kırgınlığını artırarak şiddetin tırmanmasına neden olurken, uluslararası toplum sadece Siyonist rejimi cezalandırmamakla kalmazken, aynı zamanda Siyonist rejimin işlediği cinayetlere destek veriyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporunun yayınlanmasının hemen ardından Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gilad Ardan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Filistin İslami Direniş Hareketi, Gilad Ardan'ın atanmasını Filistin halkının ve dünyadaki barış ve adalet yanlılarının taleplerini hiçe saymak ve uluslararası sisteme hakaret olarak değerlendirdi. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Doğrusu İsrail'in yapmış olduğu politika artık kendisi, kendi halkı tarafında da kabul görmüyor. Yani bu şiddet politikaları, baskı politikaları, yani kontrol altına alınmak istenen o bölgedeki halkı artık sonuç almadığı gibi İsrail halkı tarafında da tepkiyle karşılanmaktadır. Ve bu tepkilerin sonucudur ki son seçimlerde de sonuç olarak ortadadır. Ve bu nedenle İsrail yıllarca beri o bölgede uygulamış olduğu politika artık son merhaleye geldi ve bu onun sonucu olarak da bunun son aşaması İsrail halkı kendi tepkilerini ortaya çıkıp bu baskı ve zulüm politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Sorunların bu şekilde çözülmeyeceği sonucudur. Bugün yapılan yıllarca beri süre gelen bu baskı politikaları Filistin halkına uyguladığı gibi bir yansıması da İsrail halkına yansıyor. Yani bu hükümetlerin bu şekilde bir politika izlemeleri ve baskıyla sonuç almaları artık bir göstergesi ortadadır. Ve bu nedenle bir an önce o bölgedeki huzurun sağlanması için hak edilen ve baskı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu da İsrail için büyük sorunlara neden olabileceği ortadadır. Ve bu politikalarda ısrar etmesi de bir sonuç almayacağı gibi zararı da İsrail halkına, faturasını İsrail halkına çıkacağı net ortada görülmektedir. Ve bu nedenle de hükümetler birçok iktidarda kalabilmeleri için sürekli kargaşa ve savaşları çıkarıp bu şekilde kendi iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Ama bunun da sonucu görülmektedir ki artık İsrail halkı da bir noktada buna isyan etme noktasına gelmiştir. Ve bunun sonucu olarak da ileriki günlerde daha farklı sonuçlar ortaya çıkacağı göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri ele aldığımız haftalık programımızın sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi ise turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran, Bağdat kültürel, sanatsal ve dini ilişkilerin gelişmesine uzun bir adım attı. Venezuela Tarım Bakanı, Venezuela olarak İran'ın bilgi ve teknolojisini elde etmeye çalıştıklarını söyledi. İran ve Rusya arasında mal değerlendirme anlaşması imzalandı. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şahram İrani, İran ordusunun stratejik donanması denizde güvenliği sağlamak için hazırdır dedi. İran Hava Yolları'ndan Mahan Hava Yolları firması halkla ilişkileri, Mahan Hava Yolları adı altında bir uçağa el konulmasının siyasi amaçlı olduğunu duyurdu. Dünya İslami Uyanış Meclisi, Siyonist rejimin son zamanlardaki düşmanca eylemlerini kınadı. Suriyeli Kürtler bölgedeki ciddi su kıtlığından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla tahıl koridoru hakkında konuşacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerin meşru olduğunu belirtti. İstanbul'da 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı. Irkçı İsrail uçuş ve askeri uçaklarının Güney Lübnan üzerinde kapsamlı uçuş yaptığı belirtildi. İsrail'li Knesset temsilcisi Bennett'in kabinesinin bu ayın sonuna kadar sürmeyeceğini söyledi. Ziyade Nahale, Filistinli grupların Siyonist rejime karşı direnmeye devam edeceklerini belirtti ve Saad Hareketi milletvekilinin istifaları kabul edildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.